Ayrım 19, sayfa 229. Fon, mahfi eğilmez. Toplantı salonundaki büyük masanın çevresinde 6 kişi oturuyordu. Baş taraftaki 3 koltuk boştu. Ayrıca duvara dayalı iskemlelerde de 9 kişi oturmuştu. Rüya, Şenay ve Selçuk müvekkilleri selamladıktan sonra geçip 3 boş koltuğa oturdular. Rüya tek tek müvekkillerin yüzlerine baktı, sonra Şenay'a döndü. ''Yeni müvekkil mi aldık?'' diye sordu. Şenay ''almadık'' dedi ve devam etti. ''Ama benim de ilk kez gördüğüm kişiler var.'' Rüya müvekkillere döndü. ''Arkadaşlar, aranızda müvekkilimiz olmayan var mı?'' diye sordu. Kaan elini kaldırdı. ''Bu davadan arkadaşlarım Orhan ve Burçak'a söz etmiştim. Onlar da fon mağduru oldukları için katılıp dinlemek istediler. Ben de davet ettim.'' dedi. Bu sözlerin ardından Orhan ve Burçak ellerini kaldırıp kendilerini takdim ettiler. Rüya yüzünde sıkıntılı bir ifadeyle söze başladı. ''Bu konuda baştan sizleri uyarmadığım için özür dilerim ama burada davayla ve müvekkillerin durumuyla ilgili bilgileri paylaşacağız. Bunların bir bölümü özel bilgiler olduğu için bu konuda müvekkilimiz olmayanların duyması uygun olmaz. O nedenle sizin bu toplantıdan ayrılmanızı istemek zorundayım.'' ''Bu karışıklık için tekrar özür dilerim ama eğer bu davayla ilgili bilgi almak isterseniz size başka bir gün ayrıca yardımcı olmaya seve seve çalışırız.'' Orhan ve Burçak tepki vermeden kalktılar ve sessizce salondan çıktılar. Ardından toplantı başladı. Şenay dava hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdi. Selçuk davanın güçlü ve zayıf yanlarını anlattı. Rüya anlatılanları toparlayıp özetledikten sonra davanın olası gelişme senaryosunu anlattı. Davayı kazanacaklarına olan inancını güçlü biçimde ortaya koydu ama bu davanın uzun sürebileceğini ve dolayısıyla hem sonuç beklemenin doğru olmayacağını belirtti. Davanın uzun sürme olasılığı moralleri biraz bozmuştu. Bazı müvekkiller başka yollar denemekten söz ettiler. Rüyanın başı çatlayacak gibi ağrıyordu. Çantasından bir ağrı kesici çıkarıp içti, sonra ''Nasıl yollar?'' diye sordu. Kimseden bir yanıt gelmedi. Bir kez daha üseledi. ''Kemal Bey, sanırım siz başka yollar denemekten söz ettiniz. Neyi kastettiniz? Nasıl başka yollarda denemek istedikleriniz? Bizimle de paylaşır mısınız?'' Kemal Bey kemküm etti, başka yatırımlar yaparak zararı dengelemeyi kastettiği söyledi ama inandırıcı olmadı. Rüya daha fazla üstelemenin doğru olmayacağını düşünerek konuyu kapattı. Zaten başı ağrıyordu. Uzattıkça ağrının artacağını hissediyordu. Bir süre daha konuyu görüşmeye ve müvekkillerin sorularını yanıtlamaya devam ettiler. Sonunda Rüya, ''Evet, isterseniz toplantıyı burada bitirelim. Yeni gelişmeler olduğunda yine bir araya geliriz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz.'' Müvekkiller yavaş yavaş ofisi terk ederken Rüya da odasına geçip kapıyı kapattı. Zihninde Kemal Bey'in sözleri dönüp duruyordu. Neyi kastetmişti acaba? Başka yollar denemek ifadesiyle. Lafın gelişi mi söylenmişti? Yoksa birilerinin denediği yasa dışı yollar mı vardı? Bu sorulara yanıt aramakla uğraşırken kapı vuruldu. Buyurun. Kapı açıldı ve içeriye Kaan ve Nilgün girdi. Rüya bu genç çifti çok seviyordu. Bütün birikimlerini fona yatırmışlardı. Ali'nin de akrabası olmaları nedeniyle onlara yardımcı olmak, onların yatırdığı parayı geri almak istiyordu. Rüya, Kaan ve Nilgün'ün gelişlerinin arkadaşlarını toplantıdan çıkarmasıyla ilgili olduğunu düşündü. ''Arkadaşlarınızı çıkardığım için kusuruma bakmadınız umarım sevgili Nilgün.'' dedi. Nilgün başını salladı, Kaan yanıtladı. ''Gelişimiz onunla ilgili değil. Size bir konuyu aktarmak istiyoruz Rüya Hanım. Ne derece önemli bilmiyoruz ama söylemezsek rahat edemeyeceğiz.'' Rüya şaşırmıştı. ''Sizi dinliyorum.'' dedi. Toplantı sırasında Kemal Bey'e başka yollar denemek ile ne kastettiğini sorduğunuzda farklı yatırımlar diye geçiştirdi. Oysa gerçek durum öyle değil. Biz fon mağdurları olarak son aylarda iki kez kendi aramızda toplandık ve durum değerlendirmesi yaptık. Bu toplantılara buraya gelenlerin yanı sıra diğer avukatların müvekkilleri de katıldı. İlk toplantıda 20 kişi kadardık, sonrakinde daha çok katılımcı vardı. İki toplantıda bazı katılımcılar avukat tutmanın yanında farklı yollar denemeyi önerdiler.
Nasıl farklı yollar olduğunu açıkladılar mı?
Evet, başta Kemal Bey olmak üzere çok net biçimde mafyadan destek alınmasını önerenler oldu.
Ne diyorsunuz?
Kaan ve Nilgün aynı anda başlarını salladılar. Kaan devam etti. Bu konu tartışıldı. Biz ve bizim gibi düşünenler buna karşı çıktık. Hukuk içinde kalmayı savunduk ama bazıları bu konuyu araştırıp bir sonraki toplantıya getirmeyi önerdiler.
Sonraki toplantıda ne oldu?
Başka bir avukatlık bürosunun müvekkili olan 3 kişi yaptıkları araştırma sonucu konuyu Sıralan Fonu'ndan bizler gibi pay almış ve dolayısıyla bizler gibi mağdur duruma düşmüş olan Bilal G. isimli bir mafya babasına götürmeye karar vermişler. Her birimizi tek tek arayıp bu konuyu anlattılar ve bizden destek istediler.
Siz ne dediniz?
Biz kabul etmedik. Bu konunun kimseye anlatılmamasını istediler.
Ötekiler ne yaptı biliyor musunuz?
Bilmiyoruz Rüya Hanım. Yalnız Halim Bey'in arabasının kurşunlanması olayı medyada bir mafya işine benziyor yorumuyla yayınlanınca ikimizin de aklına bu konu geldi. Açıkça bildiğimiz bir şey yok tabii ama bu suikast Bilal G.'nin işi olabilir.
Rüya donmuş kalmış, başının ağrısı daha da artmıştı.
Kaan ve Nilgün'ün anlattıkları dehşet vericiydi. Kendisini toparlayıp ayağa kalktı.
İkinize de çok teşekkür ederim. Çok önemli bir bilgiyi benimle paylaştınız. Bu işe bulaşmamakla en doğrusunu yapmışsınız. Biz hukuk içinde kalacağız. Umarım ödülünü de alacağız.
Kaan, bu meseleyi Murat Bey'e anlatmadık. Anlatmamızı önerir misiniz?
Ben bu akşam onu anlatırım. Bu tamamen aramızda kalacak. Merak etmeyin.
Rüya, Kaan ve Nilgün'ü uğurladıktan sonra odasına geçti ve masasının karşısındaki koltuğa kendini attı. Bir süre gözlerini kapadı, elleriyle şakaklarına masaj yapmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika masaja devam etti, sonra telefonunu aldı ve Murat'ı aradı. Murat'ın telefonu uzun uzun çaldı ama açılmadı. Rüya mesaj bıraktı.
Murat, bu akşam konsere gitmeden önce sana anlatacağım çok ama çok önemli şeyler var. Erken gelmeye çalış.
Hastanede. Birkaç günden beri avucunda ve ayak tabanlarında karıncalanmalar oluyordu. Başlangıçta pek umursamamıştı ama sorun giderek artınca rahatsız olmuştu. Sol kol ve sol omuz kaslarında seyirmeler, göğüs kafesinde de basınç hissediyordu. Aslında bu sorunlar yeni değildi. Slalom fonu sıkıntıya girdikten sonra ortaya çıkmıştı. Mesut Bey üniversitede finans profesörüydü. Halim Bey kendisini fona danışmanlık yapmak için davet ettiğinde başlangıçta eşinin de istememesi nedeniyle reddetmişti. Ama sonra teklif edilen aylık ücret arttırılınca yazlık evlerinin borç taksitlerini de düşünerek kabul etmişti. Halim Bey başlarda Mesut'un önerilerine göre hareket etse de zaman geçtikçe onu dinlemez olmuştu. Mesut birkaç kez uyarıp da bu uyarılarının dikkate alınmadığını görünce istifa edip ayrılmıştı. İstifa edip ayrılmasından bir süre sonra bir gazetede fonun mali sorunlarıyla ilgili bir haber yorum yayınlanmış ve onun da bu işin mimarları arasında olduğundan, hatta neredeyse olan bitene göz yummuş olmasından söz edilmişti. Bu yazılanlara Mesut'un canı çok sıkılmıştı. Eşi Cale de sürekli "Ben sana bu işe girme demedim mi?" deyip duruyordu. Haberin yayınlandığı gece hiç uyuyamamıştı. Sürekli Cale'nin haklı olduğunu, 3 kuruş uğruna adını bu işe yazdırmakla ne kadar yanlış yaptığını düşünüyordu. Sol tarafındaki ağrı artmaya başlamıştı. İçeriye doğru seslendi.
"Cale,
göğüs ağrılarım arttı. Hastaneye gidip bir doktora görünmeyi düşünüyorum."
İyi edersin Mesut. Sana günlerdir söylüyorum, beni dinlemiyorsun. Hiçbir konuda dinlemedin zaten. Bak, bu fon işine de girme demiştim, dinlemeyip girdin. Şimdi bütün huzurun kaçtı.
Mesut'un canı daha da sıkıldı. Bir kardiyolog aramak için bilgisayarı açtı. Arama motorunda otomatik olarak açılan günlük gazete sayfasını görünce doktor meselesini unutup yine slalom fonuyla ilgili yazılanları ve yorumları okumaya koyuldu. Gazetenin internet sitesinde yer alan yazının altına birçok kişi yorum yazmıştı. Çoğu insan işin aslını bilmeden Mesut'u suçluyordu. Jale ev temizliğine girişmişti. Mesut elektrik süpürgesinin gürültüsünden rahatsız olunca ayağa kalktı, kapıyı kapattı. Masasına doğru yürürken birden başının döndüğünü hissetti. Bir yerlere tutunmaya çalıştı, başaramadı. Olduğu yere yığıldı kaldı. Jade hiçbir şeyin farkında değildi. Temizliğe devam ediyordu. Bir süre sonra temizliği bitip de süpürgeyi fişten çekince içeriye doğru seslendi.
''Ben kendime kahve yapacağım, sana da yapayım mı?''
Yanıt alamayınca ikinci kez aynı soruyu daha yüksek sesle tekrarladı. Yine yanıt yoktu. Mesut'un çalışma odasına yöneldi. Kapı kapalıydı. Bu kapıyı hiç kapatmazdı. Gürültüden mi rahatsız oldu acaba diye düşündü. Kapıyı açtı. Mesut boylu boyunca yerde yatıyordu. Birkaç kez Mesut diye bağırdı, yanıt alamadı. Koltuk altlarından tutarak kaldırmaya çalıştı. Külçe gibi ağırlaşmıştı, yerinden kıpırdatamadı. Telaşla fırladı, ne yapabileceğini düşündü. Aklına komşusu Aliye Hanım geldi, kardeşi doktordu. Tanıdığı pek çok doktor vardı. Ondan iyi bir doktorun telefonunu öğrenebilirdi. Son anda Aliye Hanım'ı aramaktan vazgeçti, acil durum merkezini aradı ve durumu kısaca özetleyip ambulans gönderilmesini istedi. Ambulans gelinceye kadar ne yapacağını bilmez halde kocasının yanında çöküp kaldı. Bir süre sonra kapının zilini duydu, koşarak açtı. Karşısında duran iki kişiden iri yarı olanı, ''Hasta nerede?'' diye sordu. Jale hemen önlerine düşüp adamları Mesut'un çalışma odasına götürdü. ''Adı ne?''
''Mesut.''
İri yarı adam Mesut'un nabzını kontrol etti, hemen tansiyonunu ölçtü. Birkaç kez yüksek sesle adını seslendi, yanıt alamayınca ''Hemen acile gidiyoruz'' dedi ve devam etti. ''Mesut Bey'in kimliğini alın.'' Öteki adam fırlayıp sedyeyi aldı. Birlikte Mesut'u sedyeye yatırdılar. O sırada olayın ne olduğunu merak edip kapıya kadar gelmiş olan site güvenlik görevlisinin de yardımıyla Mesut'u ambulansa taşıdılar. Jale Mesut'un kimlik kartını alıp yanlarına geldi. Mesut'u yerleştirdikleri arka bölmeye girmeye çalıştı. İri yarı sağlık görevlisi ''Hastanın yanına giremezsiniz'' dedi. Jale bu yanıttan sonra ön tarafta şoförün yanına oturdu. Acı acı çalan sirenin eşliğinde yola çıktılar. Aradaki cam yarı açık olduğundan Mesut'un yanındaki iri yarı adamın telefonla konuşmalarını şoför mahallinden duyuluyordu. Jade'nin anlayabildiği kadarıyla bir devlet üniversitesinin eğitim ve araştırma hastanesine gidiyorlardı. Özel sağlık sigortaları vardı. Onun için özel hastaneye gitmenin daha doğru olacağını düşündü. ''Aa, hastanesine giderim.'' dedi. İri yarı adam arka taraftan yanıtladı. ''Hanımefendi, bu bir inme vakası. Ne kadar erken müdahale edilirse kurtulma şansı o kadar yüksek olur. Bu durumda hastane ya da doktor seçecek durumumuz yok. Nerede hazır ekip ve ekipman varsa oraya gidiyoruz. Ayrıca gideceğimiz hastanede bu işin uzmanları var.'' Jale sustu. Bilmediği bir konuydu bu. Bir yandan da içinden hatırladığı bütün duaları ediyordu. Ambulans siren çalarak ve yolu açmaya çabalayarak olabildiğince hızlı ilerlemeye çalışıyordu. Bazı sürücüler hemen kenara çekilip yol açıyor, bazıları çekilmemekle ısrar ediyordu. Jale onları görünce kendisinin de araba kullanırken ambulanslara çok anlayışlı davranmadığını hatırlayarak pişmanlık duydu. İçinden defalarca bir daha ambulans sesi duyduğunda hemen kenara çekileceğine söz verdi. Hastaneye geldiklerinde olayın üzerinden aşağı yukarı bir saat geçmişti. Mesut'u acil girişinden içeri aldılar ve hızla kırmızı işaretli yoğun bakım odasına götürdüler. Kapıdaki görevli Jale'yi orada durdurdu.
''Ben eşiyim.'' dedi Jale ağlamaklı bir sesle. Görevli kaba bir şekilde
''Kim olursanız alın, buradan öteye gidemezsiniz.'' diye çıkıştı.
Görevlinin sesi sert ve otoriterdi. Jale durdu. Adamın yüzüne öylesine bir bakış fırlattı ki adam bir şeyler söylemesi gerektiğini düşünüp sesini yumuşatarak ''Kapının dışında bekleyin, merak etmeyin. İşlem bittiğinde size haber veririz, o zaman gelirsiniz.'' Jale başını salladı ve kapının ilerisindeki koltuklara doğru yürüdü. İçinden sürekli dua ediyor ve Mesut'un sağ salim kurtulmasını diliyordu. Bir anda bütün yaşamlarının akışı değişmişti.
''Ah Mesut, ah!'' diye söylendi. ''Beni dinleyip de o zaman doktora gitsem belki bütün bunlar olmayacaktı.''
Sonra oturduğu yerde çevresine baktı. İnanılmaz bir kalabalık vardı. Demek her gün bunun gibi pek çok olay geliyor buraya. Hepsini nasıl baş edebiliyorlar acaba diye düşündü. Sonra insanların maske takmadan orada bulunmalarına kızmaya ve söylenmeye başladı. Salgın hastalıklar varken insanların hastane ortamında maskesiz dolaşması çok yanlıştı. Çevresine baktı. Ondan başka maske takmış iki kişi daha gördü. Gerisi maskesizdi. Doktor ve hemşireler de maskesizdi. Kimi kime şikayet edeceksin diye geçirdi içinden. Orada bekleyenlerin çoğunun yüzünde çaresizlik veya üzüntü vardı. İnsanlar birbirlerine ne için geldiklerini soruyor, sonra da hastaları için yalan yanlış tavsiyelerde bulunuyorlardı. Kimi ağzına zemzem suyu damlatın, kimi paça çorbası içirin, kimi ceviz çok faydalıdır diyordu. Jale bu tavsiyelere gülsün mü ağlasın mı karar verememişti. Oturduğu yerde bir yandan da slalom fonunu düşünüyordu. Büyük olasılıkla Mesut'un zaten sorunlu olan kalbini tetikleyen şey slalom fonu ile ilgili olarak yazılan ve onu da suçlayan o yalan yanlış haberlerdi. Sonra çevresine aldırış etmeden kendi kendine söylendi. Yine o kadar söyledim bu işe girme. Bu Halim Bey'in geçmişi karanlık. Başına iş açılır diye ama beni dinlemedi girdi. Laf dinlemez ki. Al işte o üzüntüler sıkıntılar sonunda kalbine vurdu. Saatine baktı. Geleli bir saatten fazla zaman geçmişti. Kapıyı çalıp sormayı düşünürken kapı açıldı. İçeriden genç bir kadın doktor çıktı. Mesut L'nin yakını var mı? Jale fırladı. Ben eşiyim dedi. Doktor yanına geldi, alçak sesle konuştu. Tomografi sonucuna göre eşinizin kalbine pıhtı gitmiş. Onu temizlemeye çalışacağız. Siz benimle gelin, bazı onay formlarını imzalamanız gerekiyor. Jale bayılacak gibi olmuştu. Direnmesi gerektiğini kendisine telkin ederek doktorun arkasından içeriye geçti. İçinden slalom fonuna ve Halim Z'ye beddualar sıralıyordu. 19. ayrımın sonu. Sayfa 237.